Ayrım 43.
Gözleri genişledi, sınırlarını aştı ve bütün yüzünü kapladı. Dönmeden her yönde dünyayı görebiliyordu. İki kıvrımlı midye kabı olan kulakları dünyanın küfürlerini, ağlayışlarını ve kargaşalığını duyuyor, içine alıp onları Türkiye'ye çeviriyordu. Mızrakla delinmiş olan yüreğinden kan akıyordu. Rüzgar yoktu ama esirgeyici ağaç yapraklarını bir bir dikenle kaplı saçına ve kanlı ellerine döküyordu. Kim olduğunu, nerede olduğunu cıvıltılar arasında hatırlamaya çalışırken birden hava esti ve dondu. Bir melek duruyordu karşısında. O sırada gün ağardı. Uyurken olsun, uyanıkken olsun bir sürü meleği vardı ama böylesini hiç görmemişti. Ne de sıcak bir insan güzelliği vardı yanaklarında, üst dudağında, ne de yumuşak, kıvırcık ayva tüyü vardı. Ya o gözler, tıpkı aşık bir delikanlı veya genç kızın gözleri gibi tutkuyla dolu, fırıl fırıl dönüyordu. Bedeni esnek ve sağlamdı. Bacaklarını mavimsi siyah tedirginlik verici bir tüy kaplıyordu. Ta baldırlarından kalçalarına kadar. Koltuk altlarıysa sevgili insan teri kokuyordu. İsa tedirgin olmuştu. Kimsin sen diye sordu yüreği atarak. Melek gülümsedi ve bütün yüzü tatlılaştı. Bir insan yüzüne çevrilir gibi oldu. İsa'yı fazla ürkütmemek için iki uzun yeşil kanadını katladı. Ben de senin gibiyim diye cevap verdi. Koruyucu meleğinim, inancını bozma. Sesi derinden okşar gibi geliyordu. Esirgeyici, tanıdığı bir sesti. Bir insan sesi gibiydi. Şimdiye kadar İsa'nın duyduğu meleklerin sesi haşin olmuştu. Hep onu paylaşmışlardı. Sevinerek yakınır gibi meleğe baktı ve yeniden konuşmasını bekledi. Melek bunu tahmin etti ve İsa'nın isteğine boyun eğdi. Tanrı beni dudaklarına tatlılık vermem için gönderdi. İnsanlar içmen için çok acı şeyler sundular. Gökler de öyle davrandı. Acı çektin, mücadele ettin. Bütün ömrün boyunca sevinçli geçen tek günün olmadı. Annen, kardeşlerin, havarilerin, yoksullar, sakatlar, baskı altında bulunanlar hepsi de son dehşet anında yanından ayrıldılar. Karanlıkta bir kaya üstünde yapayalnız, savunucusuz olarak kaldın. Derken baba Tanrı sana acıdı. ''Hey, ne diye oturuyorsun öyle orada?'' diye çağırdı beni. ''Koruyucu meleği değil misin sen? Git aşağıda kurtar onu. Onun çarmıha gerilmesini istemiyorum ben. Yeter artık.'' ''Ordular Rabbi'' diye titreyerek cevap verdim ona. ''Onu yeryüzüne insanlığı kurtarmak için çarmıha gerilmek üzere göndermemiş miydin? Bu yüzden burada rahat rahat oturuyorum. Buyruğunun böyle olduğunu sanmıştım.'' ''Bir düşte gerilsin çarmıha'' diye cevap verdi Tanrı. ''Aynı korkuyu ve aynı acıyı duysun.'' ''Koruyucu melek'' diye bağırdı İsa, meleğin başına iki eliyle sarılarak. Kaybolmasını istemiyordu. ''Koruyucu meleğim, yavrum, şaşkına döndüm, çarmıha gerilmemiş miydim ben?'' Melek, bembeyaz elini İsa'nın çırpınan yüreği üstüne koyarak yatıştırdı. ''Sakin ol, tedirgin olma, sevgili'' dedi ona ve büyüleyici gözler açılıp kapandı. ''Hayır.'' Çarmıha gerilmemiştin. Peki çarmıh bir düş müydü ki? Ya o çiviler, çektiğim acı, kararan güneş? Evet, bir düştü. Bütün çarmıha gerilmeni düşte yaşadın. Çarmıha düşte çıktın, düşte çivilendin. Ellerindeki, ayaklarındaki ve yüreğindeki yaralar düşte meydana geldi. Ama öylesine güçlü oldu ki, bak, hala kanıyor. İsa kendinden geçmiş bir halde çevresine bakıyordu. Neredeydi? Çiçek açan ağaçlı sulak bu ova neydi? Ya Kudüs, ruhu? Meleğe dönerek koluna dokundu. Bedeni serindi, sımsıkıydı. ''Koruyucu meleğim, yavrum'' dedi. ''Sen konuştukça bedenim rahatlıyor. Çarmıh, bir çarmıh gölgesi oluyor. Çiviler çivi gölgeleri. Çarmıha gerilme de üzerimde gökte yüzen bir buluta dönüyor.'' ''Gidelim'' dedi melek ve çiçeklenen çayırda zıplayarak ilerlemeye başladı. ''Büyük zevkler bekliyor seni Nasıralı İsa. Tanrı gizlice özlemini duyduğum bütün zevkleri sana tattırmam için serbest bıraktı beni. Ey sevgili, yeryüzü iyidir. Göreceksin şarap, kahkaha, kadın dudakları, dizlerin üstündeki ilk oğlunun oynayışları. Hepsi güzel. Biz melekler inanır mısın? Çoğu kez yukarıdan aşağı bakar da toprağı görüp içimizi çekeriz. Koca yeşil kanatlarını açıp İsa'yı içine aldı. Başını çevir dedi. Ardına bak. İsa başını ardına çevirdi. Ne mi gördü? Uzaklarda yükseklerde Nasıra tepesi pırıl pırıl parlıyordu. Kale kapıları açıktı. Binlerle bey ve hanım dışarı çıkıyorlardı. Altın giysiler kuşanmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Üzeri altın leylak işlemeli, kar beyazı sancaklar vardı havada dalgalanan. Kafile çiçeklenen dağlar arasından iniyor, kral sarayları yanından geçiyor, ırmakların sığ yerlerinden geçiyor, kıvrılarak ilerliyorlar, yamaçları kucaklıyorlardı. Kahkahalardan, tiz sesli konuşmalardan meydana gelen bir gürültüyle birlikte sık ağaçların ardından tatlı iç çekişleri geliyordu. Koruyucu meleğim benim, yavrum, dedi İsa şaşkın. Nedir bu asiller yanı? Kimdir bu krallar, kraliçeler? Nereye gidiyorlar? Krali bir düğün kafilesi, diye cevap verdi melek gülümseyerek. Düğüne gidiyorlar. Kim evleniyor? Sen, diye cevap verdi. Sana vereceğim ilk zevk bu. İsa'nın kanı başına hücum etmişti. Birden gelinin kim olacağını kestirdi ve bedeni kıvanç duydu. Şimdi acele ediyordu. Hadi gidelim, dedi. Birden kendinin de altın yularlı beyaz bir ata bindiğini duydu. Kendine baktı. Başının üstünde mavi bir tüy sallanıyordu. Baştan başa yamalı pejmürde giysisi kadife ve altına çevrilmişti. Yavrum, insanlara müjdesini verdiğim gökler hakimiyeti bu mu, diye sordu. Hayır hayır, diye cevap verdi gülerek. Burası yeryüzü. Nasıl olmuş da bu denli değişmiş peki? O değişmedi, değişen sensin. Bir zamanlar yüreğin yeryüzünü istemezdi, karşı gelirdi buyruklarına. Şimdi istiyor, bütün sır da burada. Yeryüzüyle yürek arasındaki uyum. Nasıralı İsa, göklerin hakimiyeti budur. Ama niye zaman kaybediyoruz sözlerle? Hadi gel, gelin seni bekliyor. Melek beyaz ata bindi ve yola çıktılar. Ardında dağlar inmekte olan krali atlılarla şenleniyordu. Kadın kahkahaları artmıştı. Kuşlar havada kanat çırparak her şeyi güveye doğru çekiyorlardı. Geliyor diye şarkı söylüyorlardı. Geliyor, geliyor. İsa'nın yüreği de bir kuştu. Başının üstüne konmuş cıvıldıyordu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Atını dört nala sürerken ansızın büyük heyecanı ortasında havarilerini hatırladı. Ardına bakarak beylerle hanımlar kafilesini süzdü, onları arıyordu. Yoktular. Şaşkınlıkla yanındakine baktı. Ya benim havarilerim nerede, diye sordu. Göremiyorum onları. Neredeler acaba? Alaylı bir kahkaha attı. Dağıldılar. Niçin? Korkudan. Yahuda da mı? Hepsi, hepsi de. Kayıklarına döndüler. Köycüklerine sindiler. Seni görmediklerine yemin ediyorlar. Seni tanımadıklarına. Artık bakma ardına. Onları unut. Önüne bak. Çiçek açan limon ağaçlarının sarhoş edici kokusu yayılmış tavaya. Geldik, dedi melek atından inerek. Ata ışık oldu ve kayboldu. Zeytinliğin içinden acı çeken tatlı bir yakınma iniltisi geliyordu. İsa tedirgin oldu. Sanki kendi kasıkları bağırıyordu. Bir zeytin ağacının gövdesine bağlı bir halde kara beyaz alınlı iri yarı boğa duruyordu. Kuyruğu havaya dikilmiş, boynuzları üstünde de bir düğün tacı vardı. İsa hiç bu denli güç, parlaklık, bu kadar sert pazılar, böyle kara gözler, bu denli erkeklik dolu bir boğa görmemişti. Korktu. Bu boğa olmasa gerek diye düşündü. Güce her şeye yetici Tanrı'nın ölümsüz üzerinden biri. Melek yanında durmuş kurnaz kurnaz gülümsüyordu. Korkma Nasıralı İsa. Bir boğa o. Genç, bakir bir boğa. Bak nasıl da çevik hareket ediyor. Islak burun deliklerini yalıyor. Başını nasıl eğip zeytin ağacına tosluyor. Onunla savaşmak istiyor. İpini koparıp kaçmak için nasıl da çabalıyor. Bak uzağa, ta aşağıdaki çayıra. Ne görüyorsun? Genç inekler otluyorlar. Otlamıyorlar. Genç boğanın ipini koparmasını bekliyorlar. Nasıl böğürdüğüne bir kez daha kulak ver. Ne incelik, ne yalvarış, ne güç. Doğrusu kara yaralı bir tanrı gibi. Yüzün niye fahişleşti Nasıralı İsa? Gidelim diye inler gibi konuştu yavaşça İsa. Sesi yumuşak, yalvarır ve güç doluydu. İlkin boğayı serbest bırakacağım, diye cevap verdi melek gülerek. Ona acımıyor musun? Yaklaşıp ipini çözdü. Bir süre bakir hayvan kıpırdamadı ama birden anladı, serbestti. Bir sıçrayışta çayıra doğru koşmaya başladı. Tam o sırada İsa bir limon bahçesinden bilezik ve gerdanlık şakırtıları duydu. Dönüp baktı. Limon çiçekleriyle taç giymiş olan Maria Magdalena utangaç, titrek bir durumda karşısındaydı. İsa koşup onu kucakladı. Magdalena, sevgili Magdalena, diye bağırdı. Ah, kaç yıldır, kaç yıldır bu anı bekledim. Kim girdi aramıza? Kim bizi bırakmadı bir türlü? Tanrı mı? Niçin ağlıyorsun? Sevincinden sevgilim, büyük özleminden gel. Gidelim, götür beni. Arkadaşına Allah'a ısmarladık demek için döndü ama melek havada kaybolmuştu. Arkalarında büyük beyler, hanımlar, krallar, beyaz atlar, beyaz leylaklar da kaybolmuştu. Aşağıda çayırda boğa ineklere biniyordu. Kim arıyorsun sevgilim? Niçin ardına bakıp duruyorsun? Sadece ikimiz kaldık dünyada. Ellerindeki, ayaklarındaki, yüreğindeki yarayı öpüyorum. Ne büyük zevktir bu. Ne hoş fısı. Bütün dünya dirildi. Gel. Nereye? Elini ver bana, götür beni. Sana güveniyorum. Sık bir meyve ağaçlıklı bahçeye. Seni avlamak istiyorlar, yakalamak istiyorlar. Her şey hazır. Çarmıh, çiviler, kalabalık, platoz. Ama birden bir melek geldi ve seni alıp kaçırdı. Gel güneş doğmadan, görünmeden gel. Kudurmuşlar. Senin ölümünü istiyorlar. Ben onlara ne yaptım? Sen onların iyiliğini, kurtulmalarını istedin. Seni nasıl bağışlayabilirler ki? Ver elini sevgilim. Kadının peşini bırakma. O daima güvenli yolu bulur. İsa'nın elini tuttu. Neredeyse çiçek açacak olan limon ağaçları altında yürürken ateş kırmızısı peçesi kabarıyordu. Erkeğin parmaklarıyla sarmaş dolaş olmuş parmakları yanıyordu. Ağzıysa limon yaprağı kokuyordu. Soluk soluğa bir süre durup İsa'ya baktı. Ürperdi. Çünkü gözünün meleğin gözü gibi çekici, kurnaz bir şekilde oynadığını görüyordu. Ama gülümsüyordu ona. Korkma sevgilim. Yıllardır dilimin ucunda bir şey vardı. Onu sana açmaya cesaret edememiştim bir türlü. Şimdi açacağım. Nedir? Konuş. Korkma sevgilim. Cennete aladayken sen, yolcunun biri senden bir bardak su isterse 7. katından inip ona su ver. Kutsal bir aziz isen ve bir kadın senden öpücük isterse kutsallığından inip öp onu. Yoksa kurtuluş yoktur senin için. İsa onu yakalayıp başını arkaya eğerek ağzından öptü. İkisi birden ölü gibi sapsarı kesildiler. Diz bağları çözüldü. Daha ileri gidemeden çiçek açan bir limon ağacının altında yattılar ve yerlerde yuvarlanmaya başladılar. Güneş gelip üzerlerinde durdu. Bir meltem esiyordu. İki çıplak vücut üstüne bir sürü limon çiçekleri dökülüyordu. Yeşil bir kertenkele karşıdaki taşa yapışmış, yuvarlak kıpırdamayan gözlerle onları seyrediyordu. İkide bir uzaktan boğanın böğürdüğü işitiliyordu. Şimdi dinlenmiş ve yatışmıştı. Hafif bir yağmur çiseledi ve iki yanan bedeni serinletti. Toprağın kokusunu çıkardı. Maria Magdalena mırıldayarak adama sarıldı ve vücudunu onunkine yapıştırdı. Hiçbir erkek beni öpmedi. Dudaklarımın üstünde, yanaklarında hiçbir erkek sakalı, dizlerimin arasında hiçbir erkek dizi duymadım. Bugün doğuyorum. Ağlıyor musun yavrum? Sevgili karım, dünyanın bu denli güzel, bedenin bu denli kutsal olduğunu bilmiyordum hiç. O da Tanrı'nın kızlarından, ruhun kibar kardeşlerinden, bedenin zevklerinin günahsız olduğunu hiç bilmedim. Gökleri ele geçirmek, sonsuz hayatın mucizevi suyunu bulmak için neden çıktın yola? Ben o suyum işte, eğildin, içtin ve huzura kavuştun. Hala içini çekiyor musun yavrum? Ne düşünüyorsun? Yüreğim. Suya konduğu zaman canlanıp açılan solmuş bir eriha gülüdür. Kadın bir ölümsüz su çeşmesidir. Şimdi anlıyorum. Niye anlıyorsun yavrum? Yolun bu olduğunu. Yol mu? Ne yolu sevgili İsa? Ölümlünün ölümsüz olmak için tutacağı yol. Tanrı'nın insan biçiminde yeryüzüne indiği yol. Ben yoldan saptım çünkü bedenin dışında bir yol aradım. Bulutlar, büyük düşünceler... Ve ölüm yolundan gitmek istedim. Tanrı'nın işçi arkadaşı kadın, bağışla beni. Karşında eğilip secdeye varıyorum. Tanrı'nın annesi, doğacak oğlumun adını ne koyayım? Onu Erden'e götür ve istediğin gibi vaftiz et, senindir o. Ona Parakletus diyelim, avutucu olsun adı. Sus, birinin geldiğini duydum ağaçların arasından. Sağda küçük zencem olacak. Kimse yaklaşmasın diye gözcü koymuştum onu. İşte geldi. Sağ ol hanımefendi. Çocuğun parlak beyaz gözleri oynamaya başladı. Tombul vücudu dört nala koşarak gelmiş bir atınki gibi köpürüyordu. Magdalena ayağa sıçradı ve elini ağzına kapattı. Sus! İsa'ya döndü. Sevgili kocam, yoruldun, uyu sen. Çabuk dönerim. Ama İsa gözlerini kapatmıştı bile. Göz kapakları ve şakakları üzerinden tatlı bir uyku akmıştı. Magdalena'nın liman ağaçları altında gidip ıssız yolda kayboluşunu görmemişti. Ama zihni yerinden sıçramıştı. Vücudunu toprakta uyur bırakarak Magdalena'nın peşine düştü. Nereye gidiyordu? Gözleri neden birden yaşla dolmuştu? Dünya niye kararmıştı? Zihni bir şahin gibi o gözler üstünde uçuyor, kaçması için bırakmıyordu. Korkan küçük zenci tökezleyerek önde gidiyordu. Zeytinliği geçtiler. Güneş henüz batmamıştı. Çayırlığa girdiler. İnekler çimenliğe yayılmış, geviş getiriyorlardı. Kayalıklı, gölgeli, dar ve derin bir dereye indiler. Orada köpek havlamaları ve soluk soluğa kalmış insan sesleri duydular. Küçük zenci dehşete kapıldı. "Ben gidiyorum," dedi ve kaçmaya başladı. Magdalena yapayalnız kalmıştı. Bakındı. Kaya, taş, birkaç çalı çırpıdan başka bir şey görmüyordu. Yabani kısır bir incir ağacı kayanın üstünde yatay olarak çıkmıştı. Çıkık bir kayanın uygun bir yerinde gözcülük eden iki kuzgun Magdalena'yı gördüler. Sanki eşlerini çağırıyorlarmış gibi çığlık atmaya başladılar. Magdalena yerinden oynayan taş sesleri duydu. Kayalardan yukarı tırmanan erkekler vardı. Dili bir karış sarkmış, kara kırmızı benekli bir köpek göründü. Dere bir mezar gibi servi ve hurma ağaçlarıyla doldu. Durgun, memnun bir ses duyuldu. "Hoş geldin." Magdalena dönüp baktı. "Kim o? Kimdir bana selam veren?" "Ben." "Sen kimsin?"
"Tanrı."
"Tanrı mı? O halde saçımı örteyim, göğüslerimi saklayayım. Başını öte yana çevir Rabbim. Çıplaklığımı görmemen gerek. Utandım. Niçin beni bu vahşiyetsiz yere getirdin? Neredeyim ben? Servi ve palmiyeden başka şey görmüyorum."
"İyi ya, ölüm ve ölümsüzlük. Büyük şehit, tam istediğim yere getirdim seni. Kendin ölümü hazırla Magdalena. Hazırla ki ölümsüz olabilesin."
"Ölmek istemiyorum. Ölümsüz olmak istemiyorum. Bırak da yeryüzünde yaşamaya devam edeyim. Sonra da küre çevir beni."
"Ölüm baharat ve kokularla yüklü bir kervandır. Korkma Magdalena. Bin kara deveye ve göklerin çölüne gir."
"Serviler ardından çıkan şu çılgın yolcular da kim?"
"Korkma Magdalena. Onlar benim deve güdücülerim. Elini gözlerine siper et. Güttükleri kara deveyi görmüyor musun? Senin üstüne bineceğin kırmızı kadifeden eğri olanı. Karşı koyma."
"Rabbim, ölümden korkmuyorum ama bir şikayetim var. İşte şimdi ilk kez bedenimle ruhum aynı ağza sahip olmaya layık. İlk kez ikisi birden öpüldü. Tam bu sırada ölmem mi gerek?"
"Bu an senin ölmen için en uygun an Magdalena. Daha iyisini bulamazsın. Karşı koyma."
"Şu bağırıp çağırmalar, meydan okuyuşlar, kahkahalar da ne? Rabbim beni terk etme. Beni öldürmeye geliyorlar."
Hala sakin ve memnun ama şimdi uzaklaşmış olan sesi duyuyordu. "Magdalena, ömründeki en büyük zevki tattın. Daha yükseğe çıkamazsın. Ölüm esirgeyicidir. Yakında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık ilk şehit."
Ses kayboldu. Derideki bir dönemeçten çılgına dönmüş levililerle kana susamış Kayfa'nın esirleri ellerinde bıçak ve baltalarla göründüler. Magdalena'yı gördüler ve elde balta üzerinde çullandılar.
"Maria Magdalena, orospu!"
diye haykırdılar kahkahalar atarak. Kara bir bulut kapladı güneşi, yeryüzü karardı. "Değilim, değilim!" diye bağırmaya başladı zavallı kadın. "Eskiden idim, şimdi değilim, bugün doğdum ben."
"Orospu Maria Magdalena!"
"İdim diyorum size, artık değilim, yemin ederim ki değilim, öldürmeyin beni, acıyın bana. Siz kimsiniz? Sen dazlak kafalı, sen koca göbekli, ya sen çarpık bacaklı ve sen kambur, dokunmayın bana."
"Orospu Maria Magdalena, ben sağ ölüm. İsrail'in tanrısı beni Şam'dan gönderdi ve onu öldürmek için yetki verdi."
"Kimi?"
"Sevgilini."
Çetesine döndü.
"Saldırın çocuklar, onun sevgilisidir. O bilir nerede saklı olduğunu. Onu nereye sakladın söyle şıllık."
"Söylemeyeceğim, öldürürüm seni. Betanya'da."
"Yalancı, oradan yeni geldik daha. Onu buralarda bir yere sakladın. Hadi söyle gerçeği.
Saçımı bırakın, niçin öldürmek istiyorsunuz onu? Ne yaptı size?
Kutsal yasaya kim karşı gelirse hakkı ölümdür."
Kambur konuşurken onu tutkuyla bakıyor, ateşli soluğuyla gittikçe yaklaşıyordu. Magdalena göz kapaklarını açıp kapatıyordu. "Sağ ol," dedi. "Göğüslerime, kollarıma, boynuma bak. Bunlar yok olursa yazık olmaz mı? Öldürme onları."
Saul gittikçe yaklaştı. Sesi boğuk, kısık çıkıyordu. "Nerede olduğunu açıkla. Öldürmem seni. Göğüslerini, kollarını, boynunu seviyorum. Güzelliğini acı da açıkla. Niçin öyle bakıyorsun bana? Ne düşünüyorsun?"
Tanrı birden içinde parlayaydı da hakikati göreydin. Kim bilir ne mucizeler yaratırdın diye düşünüyordum. Ve iç çekiyordum sağ ol. Dünyayı fethetmek için sevgilime senin gibi havariler gerek. Balıkçılar, seyyar satıcılar, çobanlar değil. Senin gibi alevler sağ ol. Dünyayı fethetmek mi? Dünyayı fethetmek mi istiyor? Nasıl? Konuş Magdalena. Çünkü benim de isteğim bu. Sevgiyle. Sevgiyle mi? Sağ ol. Söyleyeceğime kulak ver bak. Ötekileri gönder gitsinler. Onların işitmesini istemiyorum. Peşine düştüğün ve öldürmek istediğin bu adam Tanrı'nın oğludur. Dünyanın kurtarıcısı Mesih. Tanrı'ya teslim edeceğim ruhuma yemin ederim ki öyle. Seyrek kurşuni sakallı, bir deri bir kemik kalmış bir levili, sağ ol sağ ol dedi. Kolları kurt kapanlarıdır, dikkat. Defol. Yeniden Magdalena'ya döndü. Sevgiyle mi? Ben de fethetmek istiyorum dünyayı. Limanlara iniyorum, gemilerin ayrıldıklarını görüyorum, yüreğim yanıyor. Yeryüzünün uçlarına varmak istiyorum ama bir Yahudi dilencisi gibi değil. Hayır, bir kral gibi, kılıcımla. Ama nasıl? İmkansız. Öyle zavallı duyuyorum ki kendimi, intihar etmek geliyor içimden. Burada başkalarını öldürerek avunuyorum. Bir süre sustu. Derken kadına daha yaklaşarak, "Efendin nerede Magdalena?" diye sordu kibar bir sesle. "Söyle, onu bulup konuşayım. Bana sevginin ne olduğunu anlatmasını istiyorum ve dünyayı hangi sevginin kurtaracağını söylemesini. Niye ağlıyorsun? Çünkü sana nerede olduğunu söylemek istemiyorum. İkinizin karşılaşmanızı istemiyorum. O baştan başa tatlılık, sen ateş. İkiniz birlikte dünyayı ele geçirebilirsiniz ama sana güvenim yok. Sana güvenim yok sağ ol. Ağlayışım bundan." O konuşmasına devam ederken havada bir taş ıslık çalarak gelip çenesini kırdı. "Kardeşlerim, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı adına vurun!" diye bağırdı veremli Levili. İlk taşı alıp ona atan o olmuştu. Gökler gürüldedi, uzakta batmakta olan güneş kana belenmişti. "İşte binlerce defa öpülen ağız için!" diye haykırdı Kayfa'nın eserlerinden biri. Magdalena'nın dişleri yere saçıldı. "Bu da karnına, bu da yüreğine, bu da burnunun direğine!" Magdalena başını korumak için göğsüne gömdü. Ağzından kan fışkırıyordu, göğüsleri rahmi kan içinde kalmıştı, ölüm hırıltısı başlamıştı. Şahin kanatlarını çırptı, yuvarlak gözleri her şeyi görmüştü. Yırtıcı bir çığlık atarak döndü, vücudunu hala limon ağaçları altında görüp içine girdi. İsa'nın göz kapakları açılıp kapandı, dudaklarına iri bir yağmur tanesi düştü. Uyanıp kalktı, zengin ceset barınağı toprak üstünde oturdu, düşüncelere daldı. Neydi görmüş olduğu düş? Hatırlayamıyordu. Aklında sadece taşlar, kadın ve kan kalmıştı. Kadın Magdalena mıydı acaba? Yüzü yarılmış, su gibi kan akıyordu. Titreştiği için mi iyi seçemiyordu yüzü? Ayırt etmeye çalışırken taşlarla kan bir tezgah halini alır gibi oldu. Kadın bu kez örgü makinesinin başına oturmuş, türkü okuyarak dokumaya başlamıştı. Başının üstünde limonlar, limon ağacının kara yaprakları arasında altın gibi parıldıyordu. Avuçlarını ıslak toprağa bastırdı, serinliğini ve bahar ılıklığını duydu. Bakındı, kimse bakmıyordu, eğilerek toprağı öptü. "Anne," dedi yavaşça, "sıkı sıkı sarıl bana, ben de sana sıkı sıkı sarılacağım. Anne, niye sen Tanrım olamıyorsun?" Limon yaprakları kımıldadı, ıslak toprak üstünde ayak sesleri duyuluyordu. Görünmeyen bir kara tavuk ıslık çaldı. İsa gözlerini kaldırdı ve yeşil kanatlı koruyucu meleğinin karşısında sevinç ve kıvanç içinde durduğunu gördü. Gövdesindeki kıvırcık tüyler batan güneşin eğik ışınları altında parıldıyordu. "Merhaba," dedi İsa. "Yüzün kılıcımlar saçıyor. Bana verecek başka müjden var mı? Sana inanıyorum. Kanatlarının yeşili toprağın çimeni gibi."